Ayrım 19. 5 5'e. Sayfa 218. Bir yandan Rıdvan'la karşılaşmak endişesi, bir yandan kafamdakileri toparlamadan dağıtmak korkusu, Beyoğlu, Cihangir, hatta Nişantaşı sokaklarında dolaşamaz, oralardaki kahvelere uğrayamaz oldum. Tabii karşı tarafa hiç geçmiyorum. Tanıdığım kimselere rastlayamayacağım yerlere gidiyorum. Ataköy, Galeria, Marina gibi hiç bilmediğim yerleri keşfe çıktım. Marina'da çok çoluk çocuk var. Galeria'da borucu. Yeşilköy'de eskiden kıyı kahvesi olduğu anlaşılan ama önüne yapılan dolgu yoldan dolayı denizden uzak kalmış bir mahalle kahvesi buldum. En çok oraya gidiyorum. Daha doğrusu bir haftadan fazladır hep oraya gidiyorum. Daha çok yaşlı erkeklerin bulunduğu ama arada sırada alışverişten dönen kadınların da uğradığı bir yer. Son derece sakin. İnanması güç ama televizyon yok. Adamların çoğu tek başlarına geliyor. Daha önce gelmişlerle selamlaşıp bir iki laf ediyorlar ama genellikle ayrı masalarda oturuyorlar. Kimisi gazetesini okuyor ama çoğu öylece oturup bir yerlere dalıp kahvelerini ya da çaylarını, mutlaka sigaralarını içmekten başka bir şey yapmıyor. Masadan masaya konuşuyorlar arada ama öyle yüksek sesle değil. Aynı masada oturup tavla oynayanlar, oynayanları seyredenler de heyecana kapılıp şamata yapmıyorlar. Havada hiçbir gerginlik yok. Herkes kendi halinde. Çay mı, kahve mi içeceklerini dükkan sahibi biliyor olmalı. Çünkü genellikle kimsenin bir şey ısmarlamasına gerek kalmadan önlerine geliyor içecekleri. Kadınlara ne istediklerini soruyor ama müdavim olmayan başkalarına da soruyor. Tabii ben ilk geldiğimde bana da sordu birkaç kez ama artık alıştı. Önümdeki çayın bittiğini fark ettiğinde ya da ben başımı okuduğum kitaptan kaldırıp ondan yana baktığımda hemen yenisini getiriyor. Kahveci hiçbir zaman renk vermedi ama yaşlı adamlar başlangıçta yadırgadılar beni. İkinci, üçüncü gelişlerimde birbirlerine bakıp soru sorarcasına kafa salladılar. Buraya dadandığım anlaşılınca daha da garipsediler durumu anlaşılan. Kahveciden başka kimse konuşmuyor benimle. İçeri girdiğimde bakıyorlar ama selam vermeden kaçırıyorlar bakışlarını. Bu yaşlılar kahvesinde önünde kitap gün boyu oturan, çay üstüne çay içen genç bir kızda bir tuhaflık seziyorlar haklı olarak. Pek normal olmadığımı düşünmeleri de şaşırtıcı değil aslında. Tabii ki normal değilim. Bir sürü saplantım, takıntım, korkum var. 11 yaşındayken sokaktaki seksek çizgilerin üstünde annesinin cesedinin krokisiyle karşılaşan bir çocuğun ileride nasıl olması beklenebilir ki? Yolumun tımarhaneye değil de konservatuvara düşmesi bile bir mucize. Yazın şu son günlerinde yolumun bu kahveye düşmesinde bir anlam aramanın anlamı var mı? Önümde hep bir kitap duruyor ama aslında okuduğum yok. Rıdvan'ın laptopunda bulduğum sır üstüne de kafa yormuyorum artık. İlk başta neden o kadar sarsıldığımı bile çok iyi hatırlamıyorum şimdi. Oyunun baş kişisi olmadığıma sinirlendim galiba en çok. Kullanılmışlık duygusu hiç hoş değil. Fatim Bey'le yüzleşmeye karar verip vermeyeceğimi düşünmek için oturuyorum burada. Ya da karar vereceğim günü bekliyorum bu ihtiyarlar arasında. Çaktırmadan, kafamı kitaptan kaldırmadan yan gözle izliyorum onları. Ama asıl aradığım, asıl gereksindiğim onlarla aramdaki bu iletişimsizlik. Bana hiçbir zaman karışamayacak, yaşamımı etkileyemeyecek, beni herhangi bir oyuna katmayacak insanların arasında olmaktan hoş bir huzur duyuyorum. Dememe kalmadı, adamlardan biri huzurlu sessizliği bozdu. Onları çaktırmadan izlemiştim izlemesini ama hepsini aynı yaşlı kategorisine koymuş, birbirlerinden pek ayırt etmemiştim açıkçası. Dolayısıyla bu adamı masamın başında dikilip "Müsaade var mı?" diye sorduktan sonra cevabımı beklemeden karşımdaki iskemleyi çekip oturuncaya dek hiç fark etmemişim. Çok yaşlı olmayabilirdi. 70'lerinde değil de 60'larında olabilirdi. Saçları aklaşmıştı ama bıyıkları da keçi sakalı da aktan çok kırdı. Gözleri de genç genç, en azından parlak parlak bakıyordu. Mavi mi yeşil mi olduklarını çıkaramadım. Yoksa gri dedikleri renk bu mu? Kitaplarda falan okumuşumdur ama ömrümde hiç görmedim gri gözlü birini. Sizi birine benzetiyorum ama yanılıyor olabilirim, dedi. Rengini kestiremediğim gözlerini hiç kırpıştırmadan yüzüme dikerek. Az biraz gülümsedim ama bir şey demedim. İlk aşkına benzediğimi söyleyeceğinden emindim. Kahveci bir çay getirip onun önüne koydu. Benim yarılanmış bardağıma bir göz attıktan sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. O da üniversiteliydi sizin gibi ama sizin kadar çalışkan değildi. Böyle günlerce sabahtan akşama ders çalıştığını hiç görmedim. Ben üniversiteli değilim dedim boğazımı temizledikten sonra. Bitirdim. O zaman ders çalışmıyorsunuz, tahmin etmiştim aslında. Ancak burada öldürdüğünüz vakte yazık ediyorsunuz. Anlamadım. İnsan gençken önünde çok zaman olduğunu düşünür ya da zaman konusunda hiç düşünmez. Öyle günlerce boş boş oturmakta bir sakınca görmez. Oysa sizin kaybedecek zamanınız yok. Ne demek istiyorsunuz? Hakkımda ne biliyorsunuz da böyle? Hakkınızda bir şey bilmeme gerek yok, dedi. Hala bir kez bile kırpmamıştı gözlerini. Görüyorum, bir karar arifesindesiniz, ne yaptığınızı bildiğinizi sanıyorsunuz ama yanılabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Hiç beklemediğiniz şeyler gelebilir başınıza. Buyurun bakalım. Kendimi oyunlardan uzak bir yere atayım dedim. Yeni bir oyun kuran çıktı karşıma. Falcı falan mısınız yoksa dedim, işi alaya dökmek çabasıyla. Hayır, görmüş geçirmiş biriyim yalnızca. Sizi daha önce de gördüm. Burada mı yani? Yaşamınızın başka anlarında. Dikkatsizsiniz siz. Pek çok şeyin farkında değilsiniz. İki elini masaya dayayarak ağır ağır doğruldu, hep gözümün içine bakarak. Gitmeye korktuğunuz yere gidin. Orada tehlike yok. Ama sonrasında dikkatli olun. Bir an bile dağılmasın dikkatiniz. Bakışlarını benden ayırdığı an yere çevirdi. Başka kimselere bakmadan, öteki masalarda oturanlarla selamlaşmadan, acelesiz ve sert adımlarla çıkıp gitti kahveden. Arkasından baka kaldım. Fatim Bey kapıyı açıp da akşam akşam beni karşısında görünce şaşırdıysa eğer belli etmedi. "Oo, hoş geldin Zehra. Nereden çıktın böyle?" diyerek sevinçli bir karşılamaya girişti önce. Sonra anneannemi hatırlamış olacak yüzünden gülücüğü sildi. "Başın sağ olsun çocuğum." derken sarılacak sandım ama iki omzumdan tutmakla yetindi. Derin derin baktı gözlerimin içine. Bu bakışın numara olduğunu bilsem de her seferinde yüreğim hopluyor. Konuşmamız gerek Fatim Bey dedim. Vaktiniz var mı? Bir an duraksadı. Ellerini çekip bir adım geriledi. Aslında pek yok ama gir tabii, gel salona geç diyerek önümden yürüdü. Salona doğru giderken çalışma odasının kapısını kapattı. Salonun ortasında durdum. Hava kararmıştı ama gökyüzü tamamen koyulaşmamıştı daha. Mavi ile lacivert arasında bir yerdeydi. Boydan boya ve perdesiz camlardan bol ışıklı hatta göz kamaştırıcı bir kent manzarası doldurmuştu. İçinde tek bir ayaklı lamba yanan odayı. İnsanlar neden hep deniz manzaralı pencereler isterler bilmem. Deniz sana bakar, sen de denize. Ne var yani? Böylesi bir kent manzarası çok daha heyecan verici. Hareketli bir kere. Sarı, beyaz, kimi kez kırmızı ışıklar kımıldanıp duruyor, pır pır. Gökteki yıldızların ışıklarıyla yarışma halindeler ve kazanıyorlar. Çünkü yıldızların parıltısı hala soluk. Gökyüzünde yalnızca yıldızların değil, uçakların, kanatları altındanmış martıların devinimi var. Bu gece manzarasına ilk kez mi bakıyorum buradan? Hayır, bir keresinde küçük bir öğrenci grubunu davet etmişti buraya Fatim Bey. Herkes pek coşkulanmıştı. Gündüz gözüyle de güzeldir. Binaları seçebildiğin için daha farklı, gene de heyecan verici. Sol taraftan az da olsa deniz görünür. Ama boş bir mavilik değil, gemilerle dolu bir liman. Tam karşında ise bir sürü teras katı. Sen Antoine Kilisesi'nin Çan Kulesi, Galatasaray Lisesi, bir iki gökdelen, daha geride camiler. İstanbul'un en can alıcı görünümlerinden biri. Manzaradan başka pek bir şey yoktur burada zaten. Çok az eşya ile minimalist tabir edilen biçimde döşenmiştir. Çok kocaman, bembeyaz bir süet kanepe, eminim ciddi biri tarafından tasarlanmış ve imzalanmıştır ve bu kentte bir eşi daha yoktur. Önünde alçak, uzun, siyah lake bir masa, masanın üstünde birkaç düz kesimli kristal küllük, gene kristal bir vazo ve içinde gene kesinlikle ünlü biri tarafından imzalanmış, hiç solmayan kırmızı güller. Kanepenin iki yanında iki ayaklı lamba, ki şu anda yalnızca biri yanıyor, gerilerde göze görünmeyen bir yerde bir içki dolabı, müzik seti var biliyorum. Yerlerde ise ne bir halı ne bir kilim, parıl parıl cilalı parkeler. Bu odanın hep böyle el değmemişçesine, tertemiz ve düzenli olmasına şaşmamak gerek. İçinde pek yaşanmadığını sanıyorum. Sayısını ve cinsiyetlerini kimsenin bilmediği sevgililerini yatak odasına götürmeden önce kısaca burada ağırlıyordur belki. Ya da 40 yılda bir birilerini partimsi bir toplantıya çağırdığında. Ya da biri benim şimdi yaptığım gibi akşam vakti cebren ve hileyle içeri girmeyi başarırsa. Öyle habersiz geleni gideni yoktur Fatim Bey'in ve vaktinin çoğunu çalışma odasında geçirir. Orası buranın tam tersi, ağzına kadar dolu, karmakarışık, dört duvarı, eski moda camlı kapaklı kitaplıklar ve kitaplarla dolu, birazdan fazla tozlu bir yerdir ki oraya herkesi sokmaz. Hizmetçi bile öyle kolay kolay giremez. Bana birkaç kez izin vermişti. Ayrıcalıklıydım bir vakitler ama besbelli artık değilim. Otursana, otur, otur, bir şeyler içer misin? Çay, kahve, su. Hayır, hiçbir şey istemem, dedim, oturmadım. Epey oldu görüşmeyeli, özlemişim seni. Neredeydiniz? Anlamadım. Görüşmeyeli epey oldu, çünkü sizi bulamadım, kaç kez aradım ama. Artık okullu değiliz ikimiz de, diye gülümsedi. Hayat başka yerlerde devam etmek zorunda. Neler yapıyorsun, iş bulabildin mi? İş aramadım, derken sesimin çok sert çıktığını fark ettim. Oysa bu sahneyi yumuşak, hatta baştan çıkarıcı bir havayla oynamam gerek. Yıkılır gibi yaptım. Aramıyorum. Neden? Türk tiyatrosuna son yıllarda kazandırdığımız en yetenekli... Sözünü kesmeye cesaret ettim. Türk tiyatrosu diye bir şey yok, kalmadı. Belki hiçbir zaman yoktu. Ancak televizyonda iş bulabilirim, onu da istemiyorum. Haklısın, diyerek içine çekti. Hem de çok. Televizyona bakmıyorum ama, orada iyi bir iş yapılamayacağını biliyorum. Gene de, otursana be kızım, öyle ayakta dikilerek yoruyorsun beni. Kenti, kentin gecesini seyrediyorum. Olsun, oturduğun yerden de görebilirsin geceyi. Ve zorla kolumdan çekip oturttu beni yanına, sağ elimi kendi iki eli arasına hapsetti. Her zaman yüreğimi hoplatan bakışlarıyla derin derin baktı gözlerime. İyice loş ışıkta, yıldızlardan daha parlak ışıldıyordu gözleri ama kıpırtısızdılar. Sen doğru bir çocuksun Zehra. Hepinizi doğru yetiştirmeye çalıştım. Bazen düşünüyorum, yanlış mı yaptım acaba? İtin iti yediği bir dünyaya insan gibi düşünen, insan gibi yaşayan birini salmak ne kadar doğrudur? Birden onun boynuna sarılmak, başımı omzuna dayayıp ağlamak, hatta dizlerine kapanmak isteğiyle sarsıldım. Buraya gelirken yapmaya kararlı olduğum her şeyin karşıtıydı bunlar. Ama her zamanki gibi büyülemişti beni. Duygularımı yüzümden anlamış olacak ki, babacan bir gülümsemeyle elimi bıraktı, ayağa kalktı. Sana bir içki vereyim ben, ihtiyacım var galiba. Ne istersin? Vodka? Yo, hayır, dedim aceleyle. Sert bir şey istemem bu sıcakta. Buz gibi bir wrestling öyleyse, Viyana'dan gelme. Fırat mı getirdi, diye sordum. Gözümü ona dikmiş, sesimin titrememesine dikkat etmiştim. Anında arkasını dönüp hızla mutfağa yöneldi. Fırat da kim demeyi bile akıl edememişti. Peşinden gittim. Kapının eşiğinde durup çerçevesine yaslandım. Buzdolabından şarap şişesini çıkarmasını, türbüşon aranmasını seyrettim. Biraz eli ayağı dolanmış mıydı? Bana mı öyle geldi? Fırat'ı tanıyorsun değil mi? Dedim. Elimden geldiğince sakin olmaya çalışarak. Mutfağın üst dolaplarından birini açtı, boydan boya sıralanmış bardaklardan iki kadeh seçti. Kısaca, evet çocukluğundan beri, dedi, konuyu uzatmamaya kararlı, keskin bir sesle. Peki o neden inkar etti sizi tanıdığını? Bilemem, bir hesabı vardı herhalde, dedi. Sırtı hala bana dönüktü, kadehlere şarap dolduruyordu. Bütün hesapları sizin yaptığınızı sanıyordum. Topuklarının üstünde tam bir sahne dönüşü yaptı bana doğru, iki elinde iki dolu kadeh şarap. Ne oluyor sana Zehra? Neden bu kadar gergin, hatta saldırgansın bu gece? Hiç yakışmıyor bu davranışlar benim tanıdığım Zehra'ya. Sizin tanıdığınız Zehra kim? Ben miyim yoksa sizin uydurduğunuz biri mi? Gülümsedi. Ya da senin uydurduğun biri, dedi kadehlerden birini elime tutuşturarak. Ne fark eder? Dirseğimden tutup önüne kattı beni, salona doğru çok hafifçe itekledi. Yürü hadi, şöyle rahatça otur, anlat bana. Neden bu kadar gergin, bu kadar tedirgin olduğunu? Salona vardığımızda elini dirseğimden silkeledim. Elimdeki kadehi dökmemeyi başararak ben de bir sahne dönüşü yaptım. Yüzümü yüzüne, gövdemi gövdesine değdirmeden ne kadar yakın durabileceksem o kadar yakın durdum ona. Gergin miyim, tedirgin miyim bilmiyorum Fatim Bey ama kızgınım dedim. Bir adım geriledi, enerji alanımdan çıkmak istercesine, sanki korkarak baktı yüzüme. Kızgınlık yakışmıyor sana, senin gibi dünya güzeli bir kıza dedi ve yutkundu. Evet galiba korkuyordu. Ona doğru bir adım attım, o bir adım daha geriledi. Ben üstüne yürürcesine bir adım daha attım. Güzel olmasaydım deliliğin sınırlarında dolaşmamı hoş görmezdiniz değil mi? Kimse hoş görmezdi. Hatta küçümsenir, aşağılanır, belki de suçlanırdım. Güzelliğim bir zırh gibi korudu beni benden ömrüm boyunca. Aslında neydiysem, neysem. Aslında nesin? Siz söyleyin bana. Ne diyebilirim ki? En başarılı, en değer verdiğim öğrencilerimden birisin. Çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Ve hayır, deliliğin sınırlarında dolaşmıyorsun. Bunları söylerken her yarım cümlede bir geriliyor, ben de her seferinde ona bir adım yaklaşıyordum. Yani birbirimize değmeden, birbirimize en yakın mesafede durmayı sürdürüyorduk. Size deli gibi aşık olduğumu bilmiyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz. Bu kez gerilemedi, hatta daha da yaklaştı bana. Gövdelerimiz birbirine yapıştı, bana sıkı sıkı sarıldı. Ensemden tutup başımı omzuna devirdi, kulağıma sıcak sıcak fısıldadı. Çok güzelsin Zehra ama inan ki seninle yatmaya en ufak bir hevesim yok. Tam kollarında eriyecekken taş kesildim. Midemde de bir bulantı. Onu kendimden uzaklaştırmak için ben itekledim bu sefer. Hem de hafifçe değil, sertçe itekledim. Bir an dengesini kaybettiğini sandım ama hızla toparlandı, elindeki kadehi dökmemeyi başardı. Buraya sizinle yatmaya gelmedim, dedim. Neden geldin öyleyse? Bu oyunu anlatın bana. Ne oyunu? Bediye Hanım'la birlikte oynadığınız oyun, neyse onu. İçine Rıdvan'ı, Fırat'ı, en acımasızca beni ve hatta annemi kattığınız oyunu. Derin derin içini çekti. Çocuğuna söz geçiremeyen bir baba havasıyla başını iki yana salladı. Oyun falan yok Zehra. Senin hayal gücün fazla çalışıyor. Olmayan şeyleri, olmayan neleri diye sözünü kestim. Mesela yaz boyunca burada olmayan sizi neden hep Bediye Hanım'ın yanında hayal ediyorum? Gözleri bir an büyüdü ama başka renk vermedi. Avrupa'da falan değildiniz, onunla birlikteydiniz, yalan mı? Cevap versin diye bekledim ama sesini çıkarmadı. Hatta onu görmeye gittiğimde oradaydınız. Gözlerini kırpıştırdı ama benden kaçırmadı. Evet dedi kısaca, oradaydım. Bediye Hanım bana resmen kur yaptı. Daha da ötesi büyülemeye çalıştı. Az daha kapılıyordum. Sizse bir yerlerden seyredip dalganızı mı geçiyordunuz? Eğleniyor muydunuz? Ne münasebet. Aslında her zaman yaptığınız aynı şey değil mi? Bediye Hanım'la ikiniz yıllar yılı gençlere tuzak kurup kızları oğlanları tavlayıp birbirinize paslayarak keyif sürmediniz mi? Oncadır boşanmamanızın sebebi bu değil mi? Homurdanmakla gülmek arası bir ses çıkardı ama konuşmasına fırsat bırakmadan devam ettim. Fırat İstanbul'un en güzel kızlarıyla gezip tozarken, bana aşk ilan ederken aslında cinselliğini sizinle, Bediye Hanım'la, belki bir ölçüde Rıdvan'la paylaşıyordu değil mi? Değil demeyin, e-postaları okudum. Fırat bir günden bir güne neden yok oldu hayatımdan? Beni kolunda bir süs gibi her yere götüren Rıdvan'ın Bediye Hanım'a hayranmış numarası yaparken aslında size tutkun olması, Viyana'daki zengin kadının jigolosu olduğu imasını yere göğe yayan Fırat'ın her fırsatta gelip size sığınması, bunlar da mı benim hayallerimin ürünü? Yüzünü buruşturdu. Bu kadar sıradan, bu kadar bayağı hayallere kapılacağın kimin aklına gelirdi, dedi bıkkın bir sesle. Senin çok daha zeki olduğunu sanmıştım. Bayağı olan ben miyim şimdi, diye bağırdım. Sesimin ağlamaklı çıktığının farkındaydım. Ama var gücümle ağlamamaya çalışıyordum. Sizin hiç mi katkınız yok bu bayağılığa? Bütün bu kargaşa arasında annemin ölümünü, benim hala kurtulamadığım çocukluk kabuslarımı bir melodram olarak kurgulamaya vakit bulmanıza ne demeli? Hiç mi acımadınız ve dayanamayıp ağlamaya başladım? Ellerimle yüzümü kapadığımı, susmaya çalıştığımı biliyorum. Fatim Bey'in yüzünün daha da buruşup buruşmadığını, başını çaresizce iki yana sallayıp sallamadığını, bana iki tokat atmak isteği duyup duymadığını bilmiyorum. Bir kolunu omzuma doladığını, öteki eliyle dirseğimi tutarak beni yavaş yavaş kanepeye doğru götürdüğünü, oturttuğunu biliyorum yalnızca. Ve hiçbir şey demeden sabırla susmamı beklediğini. Sonunda sustuğumda kocaman bir bardak su tutuşturdu elime, hala hiçbir şey demeden. Soluklarım biraz düzene girdiğinde suyu kafama diktim, bardağı sehpanın üstüne bıraktım, yüzüne bakmaya çekinerek ''Çok özür dilerim'' dedim kırık dökük bir sesle. ''Özür dileyecek bir şey yok'' dedi. ''Çocuğum, çok bunalmışsın, kafan çok karışmış, bu kadar dayandığın iyi. Ben de nasıl koyverdim kendimi, çok daha anlayışlı olmam gerekirdi.'' Burnumu çektim. Çantam neredeydi acaba? Pantolonumun cebinde kağıt mendil var mıydı? Anlayışlı davranmanızı beklemiyorum sizden. Beklememeliyim. Ben sadece duraksadım. En ufak bir hırçınlık kalmamıştı sesimde. Tam tersine bir eziklik vardı. Gerçeği öğrenmek istiyorum diye fısıldadım. İki elini iki omzuma koydu. Bir kol boyu yaklaştırdı ya da uzaklaştırdı beni. Bak bana Zehra, yüzüme bak dedi. Yüzüne baktım. Sabırlı, sevecen ama gülümsemeyen bir yüz. Gerçek, gerçek diye debelenmenin ne anlamı var? Gerçek diye bir şey yok Zehra. Gördüklerimiz, duyduklarımız, inandıklarımız var yalnızca. Bir de görmediklerimiz, duymadıklarımız, inanamadıklarımız. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz. Unuttuklarımız, unutamadıklarımız. Görmezden geldiklerimiz. Hayat bu. Gerçekle ne ilgisi var? Acıyarak bakıyordu sanki bana. Oyun diyorsun, oyunu sen başlattın. Seksek tebeşirini yazmasaydın. Yazmasaydım, hakkınız var. Neden yazdığımı ben de bilmiyorum artık. Okuduğumda çok beğendim yazını yani. Ayrıca çok iyi bir malzeme gördüm. Malzeme mi? Kötü anlama çekme bunu şimdi. İmkanlı bir hikaye diyelim. Geliştirilebilir, melodramdan öteye taşınabilir. Trajedya olabilir. İkinci sınıf bir melodramı yüce bir trajedraya dönüştürmek. Mesela yani ama dikkat edilmezse bir Türk filmi de olabilirdi. Olayı biraz araştırmasını, deşmesini söyledim Rıdvan'a. Derken Fırat da karıştı işin içine. Önceden planlanmış hiçbir şey yoktu inan bana. Oyunsa zararsız bir oyundu. Hepimiz sevdik seni ama belki hüznünü, mutsuzluğunu daha çok sevdik. Sendeki trajik ihtimali. Ama sonra Semiha Hanım'ın torunu olduğunu öğrendik. Sustu, ellerini omuzlarımdan çekti, bana bakmadan bir süre oturduktan sonra ayağa kalktı, pencerelere doğru yürüdü. Anneannemi tanıyor muydunuz? Hayır, Fırat geldiğinde anlaşıldı kim olduğu. Ben de bir şey bilmiyordum ama Fırat sana aşık olmaya başladığını itiraf edince Vedia bir takım şeyleri açıklamak zorunda kaldı. Şaşkınlığım her an artıyordu. Vedia Hanım nereden tanıyormuş anneannemi? Tanışmamışlar hiç ama tanıyordu onu. Mehmet Emin Bey uzun uzun anlatmış. Ölümünden bir süre önce çok yakınlaşmışlardı Vedia ile. Mehmet Emin Bey mi? O da kim? Fırat'ın dedesi. Anneannenin ise bir vakitler büyük aşk yaşamışlar Semiha Hanım'la. Yerimden fırladım. Aman Allah'ım diye bağırmışım. Mektupları yazan adam, pulları gönderen. Fatim Bey bana doğru iki adım attı. Kayıp pullar sende mi? Ne bileyim ben, mektupların yanında bir zarf içinde bir takım pullar vardı. Aşkının derinliğini ifade etmek için mi ne göndermiş, bakmadım bile. Evet, besbelli çok derin bir aşkmış. Mehmet Emin Bey hiçbir zaman unutamamış. Fırat da sana tutulunca Vedia onun sırrını açıklamak zorunda kaldı. Çünkü anneannemin babası olma ihtimali var. Birden müthiş bir isyan yükseldi içimde. Keşke hastanede değiştirmiş olsalardı diye bağırdım. Nefret ediyorum bu kadından. Neden? O da çok acı çekmiş olmalı. Hiç sanmıyorum. Taş kalpli bir kadındı o. Bunu dediğim anda tavan arasında bulduğum kutunun içinden çıkan bebek geldi gözlerimin önüne. Semiha Hanım'ın kendisi miydi o yoksa? Sevdiğini yitirdiği için mi taşlaşmıştı? Onu annem adını affetmem için yeterli bir sebep miydi bu? Fırat'ın birdenbire kaçmasının nedenini anladın mı şimdi diye sordu. Onun yasını tutacak değilim. Ben annemin yasını tutuyorum hala. Annenin ölümünün sırrını Rıdvan da çözemeyecek artık. Adamın tüm yazdıklarını iyi ki yok ettim diye sözünü kestim. Bir şey bildiği yoktu zaten. O işin aslını bilen tek kişi var. Sen de biliyorsun bunu ama korkuyorsun. Beni, Rıdvan'ı, Fırat'ı suçlamanın, kafanda uydurduğun komplo teorilerinin tek nedeni var. Babanla yüzleşmeye cesaret edemiyorsun. Babam katil değil. Olmayabilir ama bilen bir tek kişi varsa odur. 19. ayrımın sonu, sayfa 229.